Ayrım 9.
Sayfa 90. Düveli Muazzama stratejisini Makedonya'da hayata geçiriyordu. İkinci Abdülhamit için zor günler yaklaşmaktaydı. Hoca Mehmet Efendi Müstear adlı Doktor Nazım da zor anlar yaşamıyor değildi. Bir gün hastalandı, kendisine enjeksiyon yaparken iğne vücudunda kırıldı. Bir doktor çağırdılar, gelen doktor tüm uğraşlarına rağmen iğnenin ucunu bir türlü bulamadı. Doktor Nazım'ın canı yanıyordu, bir de doktor olacak diye içinden söylenmeye başladı. Gittikçe sinirleniyordu ve daha fazla dayanamadı. Doktora iğnenin ucunu neşteri önce paralel sonra da dik bir şekilde tarayarak bulabileceğini söyledi. Bu sözler doktora çok makul geldi. Söyleneni harfiyen yaptı ve iğne çıktı. Doktor şaşkındı. Doktor Nazım'a yani Hoca Mehmet Efendi'ye bunu nereden öğrendiğini sordu. Doktor Nazım hemen sesini değiştirdi. Boğuk ve kekeme konuşarak buna benzer bir olayı İstanbul'da gördüğünü ve orada öğrendiğini anlattı. Hoca Mehmet Efendi Selanik'te giderek ilgi çekmeye başlamıştı. Doktor Nazım'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkacağı endişesi cemiyeti huzursuz etti. Bu arada ihtilal stratejileri yapılıyordu. İkinci Abdülhamid'i kanuni esasiye mecbur etmenin yolu dağa çıkmaktan geçiyordu. Rumeli'de hürriyet isyanı çıkınca Yıldız Sarayı'nın bölgeye göndereceği en yakın askeri gücün İzmir kolordusu olacağı biliniyordu. O halde İzmir'deki askerleri ihtilale katmanın bir yolu bulunmalıydı. Selanikli Rahmi bir fikir ortaya attı. İçlerinden uygun biri İzmir'e gidip propaganda yaparak askerleri cemiyete kazandırabilirdi. Ama Rahmi'nin ekleyeceği başka bir sözü yoktu. Yani gidecek iddiatçı askerlerin içine nasıl sızacaktı ve yakalanmadan nasıl propaganda yapacaktı? Bu belirsizliğin arasında Mithat Şükrü söz aldı. İzmir'e giden bir tütüncü dükkanı açıp etrafı kontrol edebilirdi. Bu arada tütün almak için dükkana gelen askerlerle tek tek görüşerek onları etkileyebilirdi. Peki gizlice İzmir'e gidip yaşamını tütüncü olarak sürdürecek, iyi propaganda yapacak iddiatçı kim olabilirdi? Aslında kimin gideceği belliydi. En iyi kıyafet değişimini yapan, çevreye uyum sağlayan ve yıllarca propaganda çalışmalarında başarılı olan aralarında tek kişi vardı. Doktor Nazım. Selanik'ten Pake kumpanyasının gemisine binen yolcular arasında elinde heybesi ve Türk köylüsü kıyafetiyle Doktor Nazım da vardı. Yeni adı Tütüncü Yakup Ağa'ydı. Tütüncü Yakup Ağa. Doktor Nazım bir kez daha yeni bir kimliğe bürünmüştü. Cemiyetin en önemli komitacısı Doktor Nazım İzmir'e hiçbir engelle karşılaşmadan ulaştı. Ama İzmir'de daha ilk gün bir aksilikle karşılaştı. İzmir'e gelir gelmez ilk işi cemiyet üyelerinden Tahir Efendi'yi aramak oldu. Bunun için önce onun evine gitti. Kapıyı açan Tahir Efendi Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti mensubu olduğunu söyleyip Paris'ten Selanik'e geçtiğini, orada kaldıktan sonra bu defa da İzmir'e geldiğini söyledi. Tahir Efendi şaşırdı. Herkesin kimliğini kolayca açıklayamadığı bu günlerde nasıl olur da iddiatçı biri kendini bu kadar rahat bir şekilde tanıtırdı. Bu işte bir karışıklık olabileceğini düşündü ve tedirgin oldu. Uygun bir dille hiçbir cemiyete üye olmadığını, kendisini tanımadığı gibi daha önce de hiç görmediğini söyledi. Yaşlılığı nedeniyle bir yanlış anlama olduğunu ifade etti ve ona jandarma zabiti Eşref Bey'e gitmesi tavsiyesinde bulundu. Gerçekten de Eşref Bey İzmir'i çok iyi biliyordu ve ona yardımcı olabilecek kişilerin başında geliyordu. Doktor Nazım Eşref'i Paris'ten tanıyordu. Tahir Efendi'ye tavsiyesi için teşekkür edip hemen Eşref'in yanına gitti. Sonrası kolay oldu. Önce iki çeşmelikte teşkilatçı arkadaşları aracılığıyla bir dükkan kiraladı. Bu tütüncü dükkanıydı ama ön camın vitrinine fes kalıpları koydu. İsteyene fes de yapabilecekti. Ardından örgüt çalışmaları için kolları sıvadı. Öncelikle askerlerle temas kurmasını sağlayacak birkaç isim bulmalıydı. Bunlardan birini tesadüf eseri buldu. Milaslı Halil Menteş'e üyesi olduğu Sporting Kulübe doğru giderken arkasından seslenildiğini duydu. Döndü ve gördüğüne inanamadı. Dipnot. Bazı kitap ve makalelerde yazıldığı gibi AP ve DYP milletvekili çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuş Nahit Menteş'e Milaslı Halil Menteş'in oğlu değil sadece akrabasıdır. Karşısında saçı başı birbirine karışmış köylü kıyafeti içinde Paris'ten tanıdığı yakın arkadaşı Doktor Nazım duruyordu. Kıyafetine bir anlam veremedi ama yine de sarılmak için hamle yapmıştı ki Doktor Nazım kucaklaşmaya izin vermedi. Kulağına sessizce tepdili kıyafet içindeyim, bana gizlice buluşacağımız bir adres ver dedi. Halil şaşkınlığını üzerinden atamamıştı. Başıyla Sporting Kulübü gösterdi. Fısıltıyla arka tarafında ufak bir kapı var dedi. Ertesi gün saat 3'te buluşabileceklerini, geldiğinde kapıcıya adını vermesinin kâfi olacağını söyledi. Ayrılırken Doktor Nazım bazı talimatlar vermeyi ihmal etmedi. 1- Yolda bana selam verme. 2- Üzerinde bana ait evrak bulundurma. Ertesi gün bir araya geldiler. Sporting kulübün özel odalarının birinde konuşmaya başladılar. Doktor Nazım dava arkadaşına İzmir'e geliş nedenini anlattı. Halil durumu anlamıştı. Sohbet sırasında İzmir'de İttihatçılardan önce Adimi Merkeziyetçilerin örgütlendiğini öğrenmek Doktor Nazım'ı çok şaşırttı. Ticaret kenti İzmir ferdiyetçiliği benimsemişti. Görüşmenin sonunda Doktor Nazım Halil'den bir ricada bulundu. Kendisine yardımcı olması için hürriyetperver bekar iki genç bulmasını istedi. İki genç bulundu. Erkan-ı Harp'ten Selahattin ile Bursalı Kaymakam Tahir. Selanik'teki İttihatçılar Doktor Nazım'dan sonra Yüzbaşı İsmail Can Bulat'ı da İzmir'e göndermişlerdi. İkili bazen bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Doktor Nazım'ın İzmir günleri oldukça yoğun geçiyordu. Tütüncü Yakup Ağa olarak tanınmanın avantajlarını sonuna kadar kullandı. Elinde bir o yana bir bu yana salladığı tesbihiyle askerlerin arasına rahatça giriyordu. Mutlaka her akşam yanına bir zabit alıyor, onlarla saatlerce uzun uzun konuşuyordu. Doktor Nazım iyi bir propagandistti. Konuşması sıcak, samimiydi. Tek kusuru peltekti ama o da konuşmalarına ayrı bir hava katıyordu. Çeşitli köylü kıyafetlerine de bürünerek gittiği askeri kıraathanelerde yakaladığı fırsatları hiç kaçırmazdı. Zamanı iyi kollar ve cemiyete gireceğine inandığı zabitlere "Salı günü ben tekkedeyim, seni de beklerim." derdi. İttihatçıların mason localarından sonra kullandıkları mekanlardan biri de Bektaşi tekkeleri ve Mevlevi hanelerdi. Cemiyete giriş yeminleri Aksaraylı Ziya Efendi'nin evinde oluyordu. Yemin törenlerinde sadece erkekler yer almıyordu. Kadınları da bu törenlerde görmek mümkündü. Doktor Nazım o dönemin şartlarına göre gayet zor olmasına karşın kadınların yer aldığı toplantılarda konuşmalar yapıyordu. Doktor Nazım İzmir'de ummadığı kadar ilgi görmüştü. İnsanlar cemiyete katılmaya neredeyse koşarak geliyordu. Selanik Doktor Nazım'ın gönderdiği raporları keyifle okuyordu. Hadika-i Marif Hususi Ticaret Okulu toplantılarının yapıldığı yerlerden biriydi. Doktor Nazım İzmir'e ilk geldiği günlerde cemiyete üye yaptı. Hüseyin Lütfi bu okulun müdürüydü. Tütüncü dükkanını da ona kendisi bulmuştu. Ve bir sabah Doktor Nazım kahvaltı yapmak için Asmalı Mescit Caddesi'nin başındaki fırından boyoz almaya gitmişti. Tütüncü dükkanına dönerken içeriden dükkan sahibi Evliyazade Refik Efendi'nin çıktığını gördü. Şaşırdı. İzmir'in en tanınmış zenginlerinden birinin bu köhne tütüncü dükkanında ne işi olabilirdi? Kira almaya gelecek kadar kendini küçük düşürmezdi herhalde. Zaten kira ödeme zamanında değildi. O halde Doktor Nazım tedirgin oldu. Sakın gerçek kimliğini öğrenip ihbar edecek olmasın. Telaşlandı. 3. Bölüm 1908 İzmir. Evliyazade Refik Efendi dört nala giden iki yağız atın çektiği kupasının içinde tedirgin oturuyordu. İzmir'in köhne sayılabilecek bir yerinde tütüncülük yapan bir adamın Fransızca gazete kitap okumasına, masasının üzerinde çatal bıçak takımı bulundurmasına anlam veremiyordu. Yüzünü bile görmediği bu kiracısı kimdi? Bu durumu kimseye de anlatamazdı. İşin içinde rezil olmak da vardı. Yıldız Sarayı'nın şimşeklerini üzerine çekmekte. Aklına kardeşi Naciye'nin kocası eniştesi Yemişçizade İzzet Efendi geldi. Yemişçizade İzzet Efendi'nin o günlerde ruhsal problemleri vardı. Gerçek dünyadan koptuğu anlar oluyordu. Refik Efendi yine de en çok ona güveniyordu. Çünkü atacağı yanlış bir adımla soluğu sürgün yeri Fizan'da alabilirdi. Arabacısı Sari Ağa'ya tez vakit Sporting Kulübe gidelim dedi. Yemişçizade İzzet Efendi'yi dünürleri Kapanizade Tahir Efendi ve Sarraf Abraham Artidi ile kahve içerken buldu. Selam verdi ama oturmayacağını, eniştesiyle özel bir konu hakkında görüşeceğini söyledi. İzzet Efendi kayınçosunun telaşına şaşırıp kahvesini bitirmeden kalktı. Ben de yeni elbise için terzi finale kardeşlere Jean ve Paul sipariş verecektim deyip kalktı. Kulüple diğer masalarda oturanları başlarıyla selamlayıp alelacele çıktılar. Evliyazade Refik eniştesiyle birlikte arabaya biner binmez bir çırpıda tütüncü dükkanında gördüklerini anlattı. Yemişçizade İzzet cemiyet üyesi değildi ama monarşi düşmanıydı. Bir an önce kanuni esasının yeniden ilan edilmesini istiyordu. Ruh sağlığının bozulmasında istibdat yönetiminin de etkisi olduğu söyleniyordu. Doktor Nazım'la tanışmamıştı ama olan bitenden haberi vardı. Selanik gibi İzmir'de 2. Abdülhamid'in o sıkı rejiminden fazla etkilenmemişti. Yıldız Sarayı bu iki şehri İstanbul kadar buna atmıyordu. Bu nedenle siyaset İzmir'de daha özgür konuşulabiliyordu. Hele hele Sporting kulüp üyeleri neredeyse hiç sakınmaksızın 2. Abdülhamid aleyhinde konuşmaktan geri durmazlardı. Evliyazade Refik'in siyasetle pek ilgisi yoktu. Bu nedenle gelişmelerden habersizdi. Enişte İzzet, tütüncü Yakup Ağa'nın gerçek kimliğini ve neler yaptığını bir çırpıda kayınçosu Evliyazade Refik'e anlattı. Refik dinledikçe daha da tedirgin oldu. Hakkında idam kararı verilmiş cemiyetin en tehlikeli adamı sahte bir kimlikle dükkanında kiracı olarak oturuyordu. Eniştesi Refik'i rahatlattı. Süleyman Ferit Eczacıbaşı Efendi'den Uşakizade Muammer'e kadar herkes iddiatçılara maddi ve manevi destek veriyordu. Eşkıyayla baş edemediği iddiasıyla görevinden azledilen Kıbrıslı Kamil Paşa'nın yerine gelen Vali İbrahim Faik İdris Paşa bile cemiyete ılımlı bakıyordu. Bu nedenle İzmir'deki cemiyet üyeleri jurnallerden yakasını kurtarabiliyordu. Yemişçizade İzzet Efendi yine de en iyisi birkaç gün sonra Doktor Nazım'ı birlikte ziyaret edelim, ondan sonra kararınızı verirsiniz dedi. Evliyazade Refik aslında dükkanın hemen boşaltılmasını isteyecekti ama eniştesinin telaşsız ve sakin konuşması tedirginliğini biraz olsun gidermişti. Teklifi kabul etti. Öyle ya, gizlice İzmir'e girerek koskoca Osmanlı Devleti'ni kandırmış birinin kendisini de aldatmış olmasından doğal ne olabilirdi? Eniştesi İzzet'i Terzi Finale kardeşlerin dükkanının bulunduğu Frank Caddesi'ne bıraktı. Arabacı Salih Ağa'ya kendisini Evliyazade Oteli'ne götürmesini söyledi. Çakırcalı Mehmet Efe. Diğer yanda Doktor Nazım ne olur ne olmaz diye düşünüp dükkanı kapatarak Aydın'a gitmeye karar verdi. Evliyazade, Refik cemiyete üye değildi, daha tanışmamışlardı bile, bir süre ortalıkta gözükmemenin iyi olacağını düşündü. Gidişi merak uyandırmasın diye sağa sola haber bıraktı. Dükkan için mal alacak, civar köylerde tanıdıklarını görüp hasret giderecekti. Dönüşü uzun sürebilirdi. Dükkanı kilitledi, esnaf komşularına veda edip yola çıktı. Doktor Nazım tütüncülük, fesçilik, yeri gelince hocalık ve de falcılık yapıyordu. İlişki kurmak, halkın ilgisini çekmek için her yolu deniyordu. Aydın ve yöresinde kıyafetini değil ama adını değiştirdi. Tütüncü Yakup Ağa, Hoca Yakup Efendi oldu. Aydın'da ilk uğrak yeri Hacı İlyas Köyü'ydü. Arkasından Kaya Köyü'ne geçti. Doktor Nazım'ın bu köyleri seçmesinin bir nedeni vardı. Adı daha yaşarken bir efsane haline gelmiş Çakırcalı Mehmet Efe ile görüşmek istiyordu. Amacı Rumeli'de isyan patladığında Ege dağlarından isyana destek sağlamaktı. Çakırcalı Mehmet Efe İngiliz Vitol ailesi sayesinde dağdan düze inmiş ve Kaya Köyü'ne yerleşmişti. Osmanlı Devleti'nin hukukundan umudunu kesenler, eşkıyalara haraç vermekten bıkanlar, komşularıyla sorunlarını çözemeyenler soluğu Çakırcalı Mehmet Efe'nin yanında alıyordu. Bu nedenle Kaya Köyü'ndeki evi hiç boş kalmıyordu. O gün gelen misafirler arasında Hoca Yakup Efendi de vardı. Ne adını ne de kendini o çevrede görmemiş Efe'nin kızanları, adının Hoca Yakup Efendi olduğunu söyleyen kişiden şüphelenmişler ama Tanrı misafiri olduğu için seslerini çıkarmamışlardı. Ancak tetikleydiler. Çakırcalı Mehmet Efe, Doktor Nazım'ı da diğer konuklarıyla birlikte kabul etti. Önce büyük bir yer sofrasında yemek yendi. Doktor Nazım herkes gibi yemeğini yedi, sohbetlere katıldı, hiç yabancılık çekmedi. Çakırcalı misafirleriyle tek tek konuştu, sıra Doktor Nazım'a gelmişti. Kim olduğunu, nereden geldiğini ve ne istediğini sordu. Doktor Nazım özel olarak görüşmek istediğini söyledi. Efeler daha da tedirgin oldular. Çakırcalı da şaşırdı ama belli etmedi. Zaten diğer misafirleriyle sohbetini bitirmişti, herkesin odayı boşaltmasını istedi. Odada baş başa kalınca Doktor Nazım söze kendini tanıtarak başladı. Tabii gerçek adını vermedi. Cemiyetten söz etti. Kanuni esası ilan edilmeden Osmanlı coğrafyasında ne isyanların biteceğini, ne de yoksulluğun sona ereceğini uzun uzun örnekler vererek anlattı. Sözün sonunda kendisini cemiyete üye yapmak istediklerini söyledi. Çakırcalı Mehmet Efe iddiatçıların adını duymuştu ama kendini affeden, düze inmesini sağlayan 2. Abdülhamid'e karşı bir hareket içine girmesinin imkansız olduğunu söyledi. Ona göre 2. Abdülhamid milletin aleyhine bir hareket içinde olamazdı. Doktor Nazım sert kayaya çarpmıştı. Çakırcalı'yı kendi saflarına çekemeyeceğini anlayınca ondan bir söz istedi. Birbirlerini hiç görmediklerini, tanışıp konuşmadıklarını, yani sohbetlerinin bir sır olarak kalmasını rica etti. Bu durum Çakırcalı Mehmet Efe'nin de işine gelirdi. Aksi halde bir iddiatçıyla görüşme yapmasının duyulması tekrar dağa çıkmasına neden olabilirdi. Zaten koruyucu meleği Kıbrıslı Kamil Paşa İzmir valiliğinden azledilmişti. Her an bir saldırıyla karşılaşacağını bekliyordu. Doktor Nazım Çakırcalı ile görüşmesinin ardından Ödemiş gibi yerlerde iddiatçılarla toplantılar yaptıktan sonra İzmir'e döndü. Ayağını dükkandan içeri atmasıyla birlikte iki subayla karşılaştı. Korktuğu başına gelmedi. Subaylardan birini Selanik'teki cemiyetten tanıyordu. Yüzbaşı Süleyman Askeri. Kucaklaştılar. Süleyman Askeri Bey yanındaki subay arkadaşını tanıştırdı. Yüzbaşı Mustafa İsmet İnönü. İsmet İnönü Bey. Kurmay Yüzbaşı Mustafa İsmet 23 yaşındaydı. Edirne'deki orduda görevliydi. Bir gün İstanbul Pangaltı'daki Erkan-ı Harp Mektebi'nde okurken konuşmalarından çok etkilendiği bir üst sınıf öğrencisi Yüzbaşı Fethi Okyar'dan bir mektup aldı. Mektup Selanik'ten geliyordu. Getiren kişi ise Yüzbaşı Refet Bele'ydi. Mektupta bu mektubu getirene bana inandığın kadar inan, onun tertipleyeceği bir şekilde gizli cemiyetime dahil olmanı istiyorum deniyordu. İsmet çok düşünüp geç karar veren bir kişilikti. Ama bu kez hiç tereddüt etmedi, İttihatçılara katıldı. Erkan-ı Harp Mektebi'nin birincilikle bitirdiği için 2. Abdülhamit tarafından Maarif madalyasıyla şereflendirilen Yüzbaşı İsmet, monarşi iktidarını yıkmak için gizli bir örgüte girmişti. Yüzbaşı İsmet, Edirne'deki ordudan terhis edilen asker kafilesinin İzmir'e sevkiyle görevlendirilmişti. İzmir'e geldiğinde kendisini Süleyman Askeri'yi karşıladı. İki okul arkadaşı önce anılardan bahsedip sonra sohbeti ihtilal hazırlıklarına getirdiler. Süleyman Askeri'yi arkadaşını İzmir'de sahte bir kimlikle bulunan ihtilalin en önemli isimlerinden biriyle tanıştıracağını söylediğinde Mustafa İsmet heyecanlandı. Doktor Nazım karşısındaki kısa boylu, zayıf, narin görünümlü genç zabite yakınlık gösterdi. Fransızca öğrenmeye çalıştığını öğrenince ona birkaç cümle Fransızca söz sarf etti. Aldığı yanıt üzerine bu işi bitirmişsiniz siz dedi. Sonra Edirne ve Selanik'teki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kendisi de İzmir'deki faaliyetlerini anlattı. Biri doktor, ikisi subay, üç kişi İzmir'de bir tütüncü dükkanının ikinci katında ihtilal hazırlıklarını gözden geçirirken, Evliyazade Refik Efendi Karşıyaka'daki konağında eniştesi Yemişçizade İzzet'i ziyaret ediyordu. Konu döndü dolaştı, doktor Nazım'a geldi. Evliyazade Refik, şu bizim meşhur tütüncüyü yarın bir ziyaret edelim mi diye sordu. Eniştesi, iyi olur, tanışmanda fayda var dedi. Evliyazade Refik iddiatçı oluyor. Doktor Nazım sabah sabah İzmir'in tanınmış iki şahsiyetini dükkanında görünce tedirgin oldu. Kısa bir sohbetin ardından tüm endişesi ortadan kalktı. Evliyazade Refik birkaç kez daha ziyarete gitti. Doktor Nazım'dan etkilenmişti. Bırakın tütüncü dükkanından kira almayı, artık İttihatçılara maddi yardımda bulunmaya başladı. O günlerde Doktor Nazım'ın İzmir'deki faaliyetlerinde en büyük yardımcısı Kuşçubaşı Eşref'ti, Sencer. Babası Hacı Mustafa Bey, 2. Abdülhamid'in kuşçubaşısı olduğu için bu adla tanınıyordu. Kuleli Askeri Okulu'nda ihtilalci örgüte katıldığı gerekçesiyle Edirne'ye sürülmüş, babası sayesinde affedilmişti. Ancak faaliyetlerine devam edince yine yakalanmış ve bu kez Hicaz'a sürülmüştü. Burada kardeşi Kuşçubaşı Sami ile birlikte Arap İhtilalci Cemiyeti'ni kurunca tutuklanıp en zorlu sürgün yeri Taif'e sürülmüştü. Yolda prangalarından kurtularak kaçmış ve sahte isim ve kıyafetle İzmir'e gelmişti. Doktor Nazım ile Kuşçubaşı Eşref'in kaderleri birbirine benziyordu. O günlerde takma isimle ihtilalci hareketi örgütleyen bu iki isim, gün gelecek Osmanlı Devleti'nin ilk istihbarat örgütünü de birlikte kuracaklardı. Kuşçubaşı Eşref 1957 yılında kaleme alıp akrabası Cemal Kutay'a yolladığı 30 sayfalık Doktor Nazım ve Hizmetleri Karakteri hakkında Görüşüm adlı notta Evliyazadeleri ile Doktor Nazım arasındaki ilişki hakkında ilginç bir bilgi aktarıyor. Kuşçubaşı Eşref'e göre kirasını düzenli ödeyip ailede takdir toplayan Doktor Nazım, Refik Efendi'nin evinde iyi yetişmiş Didar ismindeki Kalfak adını evlenmek isteniyordu. Kalfak adında evlenince karşının dış mahallelerinden biri olan Soğukkuyu isimli yerde birkaç odası bulunan evi de vereceklerdi. Kuşçubaşı'na bakılırsa hatta bu konuda Doktor Nazım kendisine akıl danışmıştı. Şimdiye kadar Yakup Ağa adıyla geçindik, şimdiden sonra da Evliyazade adı arkasından gitmiş olacağız. Kuşçubaşı ise yapısı gereği ailevi maddi işlere karışmaktan hoşlanmadığını ve Doktor Nazım'a ailevi işlerden ve ahiret kesesindeki para işlerinden çekinirim dediğini yazıyor. Cemal Kutay'a gönderilen notlara bakılırsa sonraki günlerde Didar Kalfa Doktor Nazım'a taşındı. Yorum: bu bilginin doğruluğu tartışılır. Evliyazade ailesinin Doktor Nazım'ın gerçek kimliğini bilmeden Evliyazade Mehmet Efendi'nin küçük yaşta kimsesiz kaldığı için yanına aldığı Didar Kalfa'yı Doktor Nazım'a vermesi pek gerçekçi görünmüyor. İzmir Ticaret Burjuvazisi'nin büyük bir bölümü İttihatçılara yardım için Doktor Nazım'a her ay düzenli olarak 2 altın bağış yapıyor ama Evliyazadeler kiracılarının gerçek kimliğini bilmeden evlerinin en güvenilir çalışanı Didar Kalfa'yı veriyorlar. Gerçekçi değil. Ama bu olsa olsa Doktor Nazım'ı yani Tütüncü Yakup Ağa'yı daha da kamufle etmek için yapılmış bir kılıftı. Bu iddiayı güçlendiren olguları yine Kuşçubaşı Eşref'in notlarında bulmak mümkün. Doktor Nazım örgüde kadınları da üye yapıyordu. Kadınlar da Kur'an-ı Kerim ve silah üzerine yemin ederek iddiatçılara katılıyordu. Doktor Nazım bu toplantılara kadınların katılmasını özellikle istiyordu. Amacı polislerin basması halinde toplantının siyasi olmayıp zamparalık yapıldığı havasını vermekti.
Gerçekten de Karşıyaka'da yaptıkları bir toplantıyı polisin basmasını bu zamparalık perdesiyle önlemişlerdi. Doktor Nazım her toplantıya en az iki kadının katılmasını şart koşmuştu. Ancak bu görüşünü ahlaksız bulan Kuşçubaşı Eşref'le tartışmaları bitmek bilmiyordu.
Aslında Didar Kalfa olayının üzerinde bu kadar durmamızın nedeni Evliyazade Refik'in İttihatçılarla olan ilişkisinin boyutunu göstermektir. Evliyazade Refik artık İttihatçı olmuştu. Hem de hareketin İzmir'deki en önemlileri Doktor Nazım'a gerekli her türlü lojistik desteği verecek kadar. Evet, Didar Kalfa Doktor Nazım'a kamuflaj amacıyla gönderilmişti. Didar Kalfa ileri yıllarda Evliyazade Refik tarafından bu kez en sevdiği yeğeni Fatma Berrin evlendiğinde ona düğün hediyesi olarak verilecekti. Kalbi vücudunun sağ yanında olan ve yaşam boyunca hiç evlenmeyen Didar Kalfa, Berrin Menderes'in iki oğlu Yüksel ve Mutlu Menderes'i büyütecek kadar uzun yaşayacaktı. Akıl hastanesinde biten bir yaşam. Doktor Nazım'ın ev toplantılarına Evliyazade'lerin kadınları katılıyor muydu? İzmir'in münevverlerinden olan Yemişçizade İzzet Efendi'nin eşi Evliyazade Naciye Hanım ile ablası Makbule'nin gazete ve dergilere makaleler yazdığını biliyoruz. Dönemin aydın kadınlarından Naciye ve Makbule'nin ilerici bir hareket içine girmemeleri imkansız görünüyor. Evliyazade Refik'in kız kardeşi Naciye Hanım bir yandan makaleler yazıyor, diğer yandan üç çocuğunu büyütüyordu. Gün gelecek Başbakan Adnan Menderes'in eşi olacak Fatma Berrin, Evliyazade Naciye, Yemişçizade İzzet çiftinin en küçük çocuğuydu. Ablası Güzin 1899'da, ağabeyi Samim ise 1902'de doğmuştu. O günlerde 2,5 yaşında olan Fatma Berrin'in yemeklerle arası iyi değildi, çelimsizdi, zorlukla yemek yiyordu. En fazla yemeği dayısı Evliyazade Refik'in kucağına oturduğunda yiyordu. Dayısıyla dostluğu hiç bozulmadan 1951 yılına kadar sürecekti. Evliyazadelerin çektiği güçlük kuşkusuz Fatma Berrin'e yemek yedirmek değildi. Berrin'in babası İzzet Efendi'nin bir süredir bozuk olan ruh sağlığı daha da kötüye gitmekteydi. Aile önce geçici sıkıntılardır deyip üzerinde durmamıştı. Dünya liderlerine tuhaf mektuplar yazmakla başlayan hastalık gün geçtikçe artmıştı. Ama son günlerde krizleri sıklaşmıştı. Evliyazadeler şaşkındı. O dönemde Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi'nin Hacı Hasan adında bir baş gardiyanı vardı. İzmir'de münasebetsizlik, aşırılık yapanlara seni Hacı Hasan'a gönderirim ya da bu tam Hacı Hasanlık denirdi. İzmir'in tanınmış ailelerinden birinin akıl hastanesine yatacak olması o günlerde ayıp karşılanırdı. Evliyazadeler bu nedenle İzzet Efendi'yi akıl hastanesine yatırmak istemiyorlardı. Ama yapacak bir şey olmadığına kanaat getiren Evliyazadeler, İzzet Efendi'yi Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi'ne yatırmaya mecbur kaldılar.